Ayrım 5.
Sanki konuşulanları duymuyormuş gibi, sanki buradan uzak başka bir dünyadaymış gibi dalgın yemek yiyen Gülizar'a Usta'nın anası tekrar baktı. Sonra hınçlı, karanlık ve inatçı. İki lakırtı arasında dediler ki, dedi. Mahalleli dedikodu yapıyormuş, Nuri Bey inanmıyormuş ama sen Gülizar'ı parası için almışsın. Muhtar Zübeyde Hanım'ın mirasını Gülizar yiyecek diyormuş. Sen bunu bildiğin için... Usta birdenbire böğrüne sanca girmiş gibi bağırdı. Anne! Ustanın anası sustu. Gülizar başını tabaktan kaldırmış. Ustanın anası dalgın mırıldandı. Ne kızıyorsun oğlum? El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Söylerler elbet. Hem usta yalvardı. Anne kes bu bahsi kuzum. Anne bahsi kesti. Konuşmadan yemeğin sonuna geldiler. Sofradan kalkıyorlardı ki Gülizar birdenbire hıçkırarak ağlamaya başladı. Anaoğul bakıştılar. Anaoğul bir şeyler söylemek istediler Gülizar'a. Fakat söyleyemediler. Çünkü Gülizar iskemlesini gürültü etmemeye çalışarak arkaya doğru çekmiş, başı yere eğik ayaktaydı ve hıçkırıklar arasında sözleri teker teker yerleştirerek konuşuyordu. Ben kimsenin mirasını yemek istemiyorum. Orada bir sandığım kaldı yalnız. Onu versinler. Başka bir şey istemem, istemiyorum. Ana ve oğul Gülizar'a anlattılar. Ananın kaşları bir tuhaf çatıldı. Bu çatılan kaşlarda şaşkınlık ve nedamet vardı. Oğul, niçin Gülizar Hanım dedi. Madem ki Zübeyde Hanım'ın mirasçısı siz misiniz? Eğer, sustu. Eğer beni düşünerek bana söz gelmesin diye bunu yapıyorsanız demek istiyordu. Fakat demedi. Gülizar sarsıla sarsıla ağlıyor. İstemiyorum. Ben kimseden hiçbir şey istemiyorum. Bir sandığım vardı yalnız. Ama isterlerse onu da vermesinler. Ben hiç kimseye. Gülizar ellerinin tersiyle gözlerini ovuşturarak ve intiharesinin altında kabaran karnına büyük bir ağırlık gibi taşıyıp bir söz daha söylemeden mutfak kapısına doğru yürüdü. Ana oğluna baktı. Sonra mutfaktan çıkıp merdivenleri tırmanmaya başlayan Gülizar'ın arkasından gitti. Dayan bana kızım dedi. Gülizar ustanın anasına dayandı. Merdivenleri çıktılar. Usta hala yemek masasının başında oturuyor. Derinden derine kapısı açık kalmış bir hamamdan geliyormuş gibi dışarıdan sokaktan geçen simitçinin sesini duyuyor. Simitçinin sesi uzaklaştı, kayboldu. Sokaktan boğuk erkek konuşmaları geliyor şimdi. Mahalleli kahveye gidiyor. Onlar da uzaklaştılar. Hamamın kapısı birdenbire kapandı sanki. Sokak sustu. Usta dalgın tabağında kalan pilav tanelerini kaşığıyla kımıldatıyor. Taneleri bir ince yol gibi sıraya diziyor, sonra dağıtıyor, sonra tekrar sıraya koyuyor. Annesi geldi. Usta masanın başından kalktı. Konuşmadan anaoğlu sofrayı topladılar. Usta, yoruldun anne, dedi. Annesi, yorulmadım, dedi. Usta asma lambayı söndürmek için iskemlenin üstüne çıktı. Anası kapının önünde elinde idare lambası bekliyor. Usta lambayı söndürdü. Yalnız kapıdaki idare lambasıyla aydınlanan mutfak birdenbire çok uzaklara gitmiş, çok uzaklardan görünüyormuş gibi oldu. Nuri Usta hala iskemlenin üstünde. Yüzü iyice görünmüyor. Gizli bir şey söylüyormuş gibi konuştu. Benim yatağı senin odana yaparız anne. İskemleden indi. İdare lambasını anasının elinden aldı. Merdivenleri çıkıyorlar. Ustanın anası cumbalı odanın bitişinde yatıyor. Gülizar cumbalı odada. Anaoğul cumbalı odanın bitişindeki odaya girdiler. Usta yükten çıkardığı yatarı yere sererken anası yine kendi kendine konuşuyormuş gibi mırıldandı. Ben sana seninle oturmam giderim dedim ama gitmeyeceğim. Usta geriye döndü birdenbire. Nuri Usta'nın anası ve Ramiz Usta'nın dul karısının elini öptü. 10. Nuri Usta, yorgancı Selim ve kolsuz Ahmet. Usta dükkana her zamankinden daha erken gitti. Çırak Mehmet dükkanın önüne su dökmüş süpürüyor. Merhaba Mehmet. Hoş geldin ustam. Şuradan üç çay söyle. Nuri Usta dükkana girince Ahmet'i tezgah başında buldu. Ahmet ceketsiz, yarısı budanmış bir ağaç gibi kımıldanarak sol eliyle tezgahı temizliyor. Terlemiş. Düşük bıyıklı sarı yüzünde ter ışıltıları. Büyük bir güçlükle çalıştığı belli. Sanki tezgah kara, kabarmış, öylece dona kalmış bir deniz dalgası ve o bu dalgayı tek kürekle aşmak isteyen bir harap sandal. Nuri'nin dükkana girdiğini görünce işini bırakmadan ''Hoş geldin usta'' diye mırıldandı. Nuri'nin gülen yüzü kırıştı. Mektep ve sınıf arkadaşı Ahmet'in ona usta deyişi, onu hoş geldin Nuri diye değil, hoş geldin usta diye karşılayışı birdenbire öyle tuhafına, o kadar garibine gitti ki cevap veremedi. Ahmet'in bu usta sözünü kendi aralarına bir duvar gibi koymak istediğini anladı. Üzüldü. Kendisine usta denilişini ilk defa yadırgadı. Ahmet selamına cevap almadığının farkında değilmiş, hatta artık Nuri'nin dükkanda olduğunu bile görmüyormuş gibi tezgahı temizlemekte devam ediyor. Nuri usta Ahmet'e yaklaştı, biraz hırçın, bir parça sitemli. ''Sen ne diye tezgahı temizliyorsun Ahmet?'' dedi. ''Bırak bu işleri çırak yapsın.'' Ahmet hemen işi bıraktı ve Nuri'nin yüzüne öyle bir tuhaf baktı ki usta başını çevirdi. Ahmet köşede iskemlenin üstünde duran ceketi aldı, giymek isterken Nuri usta ona yardım etmek istedi. Ahmet çekildi. ''Zahmet etme usta.'' dedi. ''Eğer ceketimi de kendi kendime giyemezsem.'' Usta misafire kahve getirirken tepsiyi devirmiş, bir besleme gibi utandı ve korktu. Ahmet'in karşısında kendini idare edemiyor. Ahmet'in ona ikidir usta demesi korkutuyor ve utandırıyor Nuri ustayı. Çırak Mehmet çayları getirdi. İlk önce ustaya uzattı tepsiyi. Usta çayı aldı. ''Birer çay içelim Ahmet.'' dedi. Ahmet tepsiden bardağı aldı, çırak dükkandan çıktı yine. Ve eşikte oturarak üçüncü bardağı da o içmeye başladı. Nuri usta çayını bitirdi. Ahmet dalgın ve yudum yudum içtiği ve daha bitirmediği çay bardağını sol elinin acemiliğiyle telaşla tezgahın üstüne koyarak Nuri usta'nın elinden bardağını almaya geldi. Usta bardağı vermedi. Çay bardağı tabağının bir kenarında Nuri usta'nın sağ eli, öbür kıyısında Ahmet'in sol eli. İkisi de ayakta göz göze bakıştılar. Usta kendini toplamıştı artık. Artık Ahmet'in karşısında utanmıyor ve korkmuyor. Ahmet dedi, ben seni çırak diye almadım. Bilirim ki sen hepimizden iyi tornacısın. Ben senin ustan değilim Ahmet. Sen benim ortağımsın. Nasıl benim tek gözlü oluşum ayıp değilse, senin de tek kolu oluşun günah değil. Sen sol kolunla benim sağ kolumdan daha temiz iş çıkartırsın. Bana akıl öğretirsin. Mehmet de sana yardım eder. Hadi çayını bitir, işe başlayalım. Bana da bir daha usta deme kuzum. Bana Nuri de. Ahmet cevap vermedi. Çay bardağının tabağını bıraktı. Sol eliyle fesini arkaya doğru itti. Çayını bir yudumda bitirdi. Sonra seslendi çırağa. Mehmet, gel şu çay bardaklarını al. Mehmet çay bardaklarını aldı. Ahmet tornanın başına geçti. Dünden yarım kalan işi oldukça ağır bir demir çubuğu aynaya bağlamak için uğraşmaya başladı. Nuri usta Ahmet'e yardım etmedi. İşin tezgaha bağlanması için yapacağı en ufak yardımın Ahmet'i kıracağını, gücendireceğini anlıyor. Tesfiye edilecek bir parça vardı. Nuri onu taktı mengeneye. Bir taraftan eğiliyor, bir taraftan hissettirmemeye çalışarak Ahmet'e bakıyor. Ahmet'e karşı acayip bir saygı ve acı bir merhamet duymaktadır. Ahmet tek koluyla bütün bir güçlükle işi aynaya bağlayabildi. Sonra durdu, mırıldandı. Seni çırak gelsin, bana yardım etsin de biraz işe başlayalım. Usta başını eğinin üstünden kaldırmaksızın cevap verdi. Olur, şimdi neredeyse gelir. Çırak Mehmet geldi. Bu 14 yaşında, zayıf, başı sıfır numarayla tıraşlı sarışın bir çocuktu. Ahmet seslendi. Senin adın Mehmet değil mi?
Evet.
Gel bakalım, yardım et biraz bana. Avarayı al. Torna tezgahı işlemeye başladı. Kalem ayarsız. Ahmet bağırdı çırağa. Durdular. Kalemin ayarı yapıldı, tekrar avaraya alındı. Tezgah tekrar işlemektedir. Nuri usta heyecan içinde. Ahmet sinirden, telaştan ve dünyada en iyi yaptığı işi şimdi becerememek korkusuyla kıpkırmızıdır. Aynada bir ayarsızlık var. Ahmet küfretti ve çırağa yine çıkıştı. Senin elinden de bir iş girmiyor be. Durdur şunu. Tezgah yine durdu. Çırak 14 yaşındaki sarışın çocuk ağlayacak gibi. Dolu dolu soluk mavi gözleriyle Nuri ustayı aranıyor. Usta başını işinin üstüne eğmiş, yüzünü aramakta olan Mehmet bilhassa görsün diye somurturken mengenedeki parçayı hınçla eğiliyor. Ahmet yine seslendi. Al avaraya. Torna tekrar işledi. Usta rahat bir nefes aldı. Orada işin artık yoluna girdiğini görüyor. Ahmet sağır ve dilsiz, asi ve korkunç tezgaha karşı tek kolla yaptığı ilk kavgadan muzaffer çıktı. İşte mektepteki sevimli sesiyle konuşuyor. Bir cigara versene Nuri. Usta Ahmet'e cigarayı uzattı. Ahmet bir taraftan tezgahta dönen ve her dönüşünde ince bir bıçakla soyulan pırıltılı bir yemiş kabuğu gibi halka halka talaş çıkaran işe bakıyor. Bir taraftan da ustanın uzattığı cigarayı alıp ağzına koyuyor. İlk top patlayışıyla kaybettiği neşesini bulmuş gibidir. Cigarayı verdin ama ateşini de yak bakalım. Torneyi tek kolle eşittik. Kibriti tek elle yakamayacağız Nuri'cim. Nuri Usta mumlu kibriti yaktı. Ahmet'in cigarasını sevinçle tutuşturdu. Bunu da becerirsin Ahmet'cim dedi. Aldırma. Ahmet tekrar işin üstüne eğildi. Mektepteyken de yaptığı gibi bir şarkı mırıldanarak işine daldı işine. Usta, Nuri Usta. Nuri Usta'yı çağıran yorgancı Selim'di. Selim dükkan kapısında duruyor, gülerek sesleniyor. Merhaba Ahmet Usta, kolay gelsin. Ahmet şarkısını kesmeden cevap verdi. Eyvallah, çalışıyoruz. Çalış bakalım. Sen az gelir misin buraya ustam? Ahmet sordu. Ben mi? Hayır. Nuri Usta'ya bir çift acele sözüm var da. Nuri hala kapının eşiğinde duran Selim'e gitti. Ne var? Niye içeri girmiyorsun? Sizi işinizden alıkoymayayım. Şöyle biraz yürü benden. Selim'le Nuri yürüdüler. Usta sordu. Ne var? Hayrola? Selim durdu, sesini alçalttı. Usta dedi. Ben yazıldım. Ne? İttihatçı mı oldun? Öyle. Dün hemen gidip buldum Abdullah'a. Şu iki altını peşin verirsen güven bana dedim. Aldım altınları işte. Selim kuşağındaki keseyi çıkardı. İçinden iki altın uzattı ustaya. Nah işte altınlar. Çil çil. İttihatçı parası. Al bakalım şunları. Usta şaşkın avcuna sıkıştırılan iki altına baktı. Ne olacak bunlar dedi. Selim sesini daha çok alçaltarak fısıldadı. Bir punduna getirip senin Ahmet'e verirsin. Üstü başı dökülüyor delikanlının. Ayağında hala asker postalları var. 11. Karpuz ve yelpaze biçiminde havlular. Akşam eve dönerken usta sergiden bir karpuz aldı. Bu karpuz ince, yeşil kabuğu yılan derisi gibi yol yol, iki yanından sıkılınca kütürdeyen ve ilk bakışta insana sıkı, serin, kan kırmızı bir eti olduğunu söyleyen bir karpuzdu. Karpuzu evden akşam yemeğini alıp Ahmet'e götürecek olan çırak Mehmet taşıyor. Usta önde, Mehmet arkada mahalleye saptılar. Mahalle muhtarı kahvenin kapısındaydı. Ustayı önledi. Selamun aleyküm dedi. Seninle bir meseleyi mühimme hakkında görüşmek istiyordum. Bu gece kahveye çıkacak mısın? Usta sordu. Şu miras meselesi hakkında mı? Evet. Mirası istemiyoruz. Usta bir an duraladı. Söze istemiyoruz da başlayışını yersiz buldu. Gülizar Hanım, Gülizar mirası istemiyor diye devam etti. Yalnız bir sandığı varmış onu alacak. Muhtar ishar-ı hayretle eğledi. Mirasın hangi şeriate göre red edilebileceğini ve ne gibi hususlarda bu red keyfiyetin münasip olmayacağını ayaküstü anlatmaya koyuyordu ki usta kesti onun sözünü. Bunlar beni ve bu sefer her nedense kelimenin üstüne basarak karıma alakadar etmez dedi. Peki ama efendim merhume Zübeyde Hanım'ın defterlerini tetkik ettik. Bir miktar nakit parası çarşıda bir dükkanı ve rehin mukabili bir hayli alacağı bir demirbaşa geçmiş külliyetli mütenevvi eşyası var. Bu alacak verecekleri bu dükkanın kirasını ve bu usta sinirlenmeye başlıyor. Bunlar ne olacak? Bunları kime ne kime vereceğiz diyorsun. Ne yaparsanız yapın. Kime verirseniz verisin. Gülizar da ölseydi ne olacaktı? Yalnız sandığı istiyor işte. O kadar. Allah'a ısmarladık. Hayretle alt dudağını çekiştirmeye başlayan muhtarı kahve kapısında bırakarak yürüdü. İçinde acayip bir sevinç var. Gülizar'a ait bir işte böyle selayetle konuşmak hoşuna gidiyor. Demin istemiyoruz diye söze başlamasını yersiz bulmuş olmasına şaşıyor. Kapıyı Gülizar açtı. Kapı o kadar çabuk açıldı ki Gülizar'ın onun gelişini görüp hemen aşağı indiği belli. Gülizar'ın başında örtü yok. Siyah saçlarına mor bir yemeni bağlamış. Usta çırağın elinden karpuzu aldı. Bekle biraz Mehmet dedi. Şimdi sefer taslarını getiririm. Gülizar'a döndü. Karpuz aldım dedi. Karpuz sever misiniz? Gülizar karpuzun içi gibi kıpkırmızı cevap verdi. Severim efendim. Karşılıklı mutfağa doğru yürüdüler. Usta sordu. Annem yok mu? Sokağa çıkmıştı efendim. Daha gelmedi. Gülizar Göztepe'de büyük hanıma cevap veriyormuş gibi terbiyeli ve çekingen konuşuyor. Mutfağa girdiler. Öğle yemeğinden sonra çırağın eve getirdiği sefer taslar yıkanmış masanın üstünde duruyor. Nuri Usta karpuzu yere bıraktı. Gülizar sefer taslarını aldı. Usta tel dolabı açtı ve Gülizar'ın tutmakta olduğu taslara karnıyarık patlıcanla pilav koydu. Gülizar tasları birbirinin üstüne geçirip kapattı. Usta aldı Gülizar'ın elinden sefer taslarını, sokak kapısında bekleyen Mehmet'e verdi. Sonra hızlı hızlı yürüyerek mutfağa döndü. Gülizar mutfağın alacakaranlık taşları üstünde yüz yuvarlak bir fanus gibi duran karpuzun yanında ayakta. Usta'nın tekrar mutfağa geleceğini bildiği halde onu görür görmez telaşlandı. usta. Karpuzu keselim, soğusun dedi ve karpuzu almak için eğildi. Karpuzun cilalı yuvarlaklarının yanında Gülizar'ın böcek rengi mercan terlikli çorapsız ve ancak aşık kemiği görünen çıplak beyaz ayakları geriye doğru çekildiler. Ustanın tek gözünden beyaz bir alev sıcaklığı geçer gibi oldu. Karpuzu pırıl pırıl kalaylı lengerin içine koydular. Usta kara saplı ekmek bıçağını aldı. Mutfak küçük arka bahçeye açılan pencereden giren akşam aydınlığıyla bir sonbahar yemiş renklerinin loşluğu içinde. Usta bıçakta karpuzun kafasını kesti. Kalkan kapağın altından karpuzun kırmızı buğulu eti göründü. Şu lengerin kenarını tutun da Gülizar Hanım oynamasın. Gülizar lengerin kenarını iki eliyle tuttu. Usta bir an lengerin kalaylı kenarlarını tutan yumuşak ve derisi düzgün ellere baktı. Sol elin serçe parmağı iri bir kiraz kurdu gibi beyaz ve canlı. Karpuz dilim dilim kesildi. Siyah parlak çekirdekleri var. Gülizar eski bir ihtiyatla bir çekirdek aldı ve ince dudaklarının arasına sıkıştırarak beyaz bir çizgi gibi görünen dişleriyle kırdı. Usta hayatında karpuz çekirdeğinin bu kadar tat verebilen bir şey olduğunu düşünmemişti. Bu da bir çekirdek aldı. Kırıp yemek istedi, beceremedi. Güldü. Ben, dedi, küçükken kavrulmuş kabak çekirdeği yediydim ama karpuz çekirdeğini ilk deniyorum. Gülizar'ın içinden gıcıklanışa benzer bir sevinç dalgası yükseldi. Birdenbire kendini, iki örgü saçları omuzlarından uçarak Göztepe'deki köşkün bahçesinde yanlayak kovalamca oynayan kız çocuğu gibi gördü. Karpuz çekirdeğinin dudaklarla dişlerin arasına sıkıştırılıp nasıl yeneceğini Nurusya'ya tarif etmek için karpuz dilimlerinin içinden bir çekirdek daha aldı. Fakat yine birdenbire utandı. Kıpkırmızı oldu. Çekirdeği yavaşça ve kırılacak camdan bir eşya gibi itinayla lengerin içine koydu. Mutfak kararıyor. Lenger ve kara saplı ekmek bıçağının demiri ışıldamakta. Usta, lambayı yakayım da sofra kuralım, dedi. Annem neredeyse gelir. Gülizar masanın üstünden lengeri kaldırmak isterken usta atıldı. Lengeri aldı ve kalın parmaklı, nasırlı sağ elinin yan tarafı genç kadının kiraz kurdu gibi beyaz ve canlı serçe parmağına değdi. Lamba yakıldı. Sofrayı ben kurarım efendim, siz zahmet etmeyin. Usta, Gülizar'ın artık göze görülecek kadar ağırlaşan vücuduyla iş görmesini doğru bulmuyordu ama onun sofrayı kurmak arzusunun önüne geçmeye de gönlü razı olmadı. Bir kenara çekildi. Ona şimdi asma lambanın durup dinlenmeksizin mutfağa döktüğü ışık bir portakal suyu gibi kızıltılı sarı geliyor. Ve bu yaldızlı havanın içinde Gülizar'ın mor yemenisi, siyah saçları ve bembeyaz çıplak aşık kemikleri kımıldanmasını rüya görüyor gibi seyrediyor. Gülizar sofrayı ağır ağır itinayla kurmaktadır. Masanın üç tarafına üst üste ikişer tabak koydu. Yine Gevur Cemil'in ısrarıyla alınan fakat nadiren kullanılan maden çatal bıçak ve kaşıkları bıçak altta çatal kaşık bıçağın üstüne çaprazlama gelmek üzere tabakların sağına yerleştirdi. Sonra üç havlu çıkardı. Havluları yelpaze biçiminde açarak bardakların içine köklerinden soktu. Tuzluğun tuzunu bir kaşık tersiyle düzelttikten sonra çatalın dişleriyle üst üste yol yol çizgiler bıraktı. Velhasıl Göztepe'de küçük hanımın düğününe şehirden getirilen alafranga sofracının bütün hünerlerini elinden geldiği ve mevcut malzemeye göre aynen tatbike çalıştı. Usta yelpaze biçimindeki havluları çifte tabak ve öbek öbek çapraz çatal bıçaklarıyla lambanın altında acayip bir bahçe gibi açılan bu sofra hakkında duyduğu hayret ve takdiri izhara vakit bulamadan sokak kapısı çalındı. Annem olacak. Siz zahmet etmeyin ben açarım. Usta sokak kapısını açmaya gitti ve anası önde tekrar mutfağa döndüler. Ustanın anası bir iskemle çekip oturdu. Kafam kazan Nuri dedi. Bunu aldım. Neredeydin anne? Besim Hanımlardaydım. Haber göndermişler. Kızı doğmuş bu dün. Sabaha karşı. Ev zaten küçük. Dönecek yer yok. Yedi mahalleden misafir gelmiş. Bir de kötü lausa şerbeti yapmışlar ki içim bulandı. Lausa'nın yatağı desen şerbetten berbat. Fukaralık ayıp değil ama oğlum ne de olsa insan böyle gününde bir atlas yorgan olsun diktirir. Gülizar ayakta Nuri Usta'nın karşısında duruyor. Bu lausa sözünün açılması ustanın canını sıktı. Gülizar'a baktı. O da bir tuhaf. Ustanın anası hala lausa evi hakkındaki tenkitlerine devam ediyor. Ustanın gözü Gülizar'ın şiş karnına ilişti. Ustanın karnına baktığını görmüş gibi Gülizar elleriyle karnını saklamak istedi. Kollarını göbeğin üstünde kavuşturdu. Usta bir an, Gülizar gebe olmasaydı keşke
diye düşündü. Gülizar gebeliğinden ilk defa utandı. Çünkü gebe oluşu şimdiye kadar onun yalnız canını sıkmaktan başka bir tesir yapmamıştı üstünde. Ustanın anası Besime Hanımlar hakkındakinin sözünü bitirdi. Karşılıkta ayakta duran Gülizar'la oğluna baktı. Sonra birdenbire o miras meselesinin geçtiği geceden önceki hınçta sesiyle. "Nuri, oğlum," dedi. "Bizim el alem için söylediğimizi el alem de bizim için söyler. Biz de yolcu bekliyoruz. Sen şimdiden Yorgancı Selim'le konuş. Şöyle Nur Usta'nın karısına yakışır bir yorgan diksin. Vakit geldi gelecek. Komşuları filan çağırmayacağım. Çağırmak yakışık almaz. Ama ne de olsa..." Usta anasının sözünü ters bir taraftan oldukça aksilikle kesmek için beklediği fırsatı buldu. "Niye?" dedi. "Niye çağırmayacakmışsın? Çağır. Hatta Katip Nuri Bey'inkileri de davet et. Utanacak, sıkla." Birdenbire durdu. Gözüne sapsarı olan Gülizar erişti. Gülizar öyle bitkindi ki. Usta Gülizar'a baktıkça anasına karşı hayatında ilk defa apansız kırılmış olduğunu anlıyor. Kendi kendine kızıyor. Ana oğul deminki konuşmalarıyla çok ayıp bir iş yapmışlar gibi geliyor ona. Üçü de susuyorlar. Oğlunun birdenbire sözünü kesmesinden kendine kızdığını anlayan ananın hıncı büyüdü. Gülizar'a, kendisiyle oğlu arasında diken olmaya başlayan kadına karşı korkunç bir düşmanlık duydu. Usta mırıldanır gibi. "Yemeği ısıtayım da yiyelim," dedi. Anası, "Ben ısıtırım," diye yerinden kalktı ve hışımla tel dolaptan sahanları çıkarıp ateşe koydu. Yalnız ısınan yemek cızırtısıyla üstü zaman zaman çizilen sessizlik sofraya oturulana kadar devam etti. Ustanın anası çarşafı çıkarmadan yemeğine oturdu. Nuri Usta Gülizar'a, "Buyurun," dedi. Gülizar hala sarı ve üzüntülü. İskemleye ilişti. Usta da yerine otururken anası sofranın üstünü süzerek mırıldandı. "Bu ne bu böyle, gavur sofrası gibi?" Bu söz kaynananın geline resmen ilanı harbi demekti. Usta bunu anladı. Gülizar korktu. 12. Teşebbüsü şahsi. Gavur Cemal cuma günü sabahı köprünün Üsküdar iskelesinde Nuri Usta ile karşılaştı. "Merhaba ustam, nereye?" "Sana geliyordum hocam." "Ben de sana. Şimdi yolun ortasındayız. Nereye gidelim? Sana mı bana mı?" "Sen bilirsin hocam." "Bu mümin kaziyenin idrakini bana bırakıyorsan ben derim ki ikimizin de gönlü kırılmasın. İkimiz de gitmek istediği yolun yarısından dönmüş olmasın. Ne sana gidelim ne bana. Benim Kızıl Toprak'ta oturur bir antika ahbabım vardır. Ona gidelim, olur mu?" "Olur ama..." "Olur dedikten sonra ama, lakin, fakat gibi lakırdalara pek içerlerim." "Fakat hocam..." "Anlaşıldı. Bizim antika ahbapla müşerref olmadığını söyleyeceksin. Zarar yok. Bugün teşerrüf edersin. İnsanlar analarının karnında birbirleriyle tanışmazlar ya." "Mat oldum hocam, gidelim." Haydarpaşa iskelesine doğru yürüdüler. Yandan çıktı vapura daradar yetiştiler. Baş tarafta güvertede tahta sıralara karşılıklı yerleşip cigaralarını yaktıkları vakit vapur saray burnunu dönüyordu. Çok güzel. Gökyüzü bulutsuz. Hohlana hohlana temiz bir bezle iyice silinip parlatılan mavi bir cam gibi. Zaten bütün manzarada hamarat bir kadın eliyle yıkanıp süpürülerek temizlenmiş yeni bir ev hali var. Havada bir damla toz yok. Camilerin beyaz tarafları bembeyaz, kurşuni tarafları koyu kurşuni. Kubbelerin tepelerindeki altın damlacıklar pırıl pırıl. Galata rıhtımına yanaşmış olan beyaz Romanya vapuru şekerden yapılmış bir oyuncağa benziyor. Sağlı sollu sırtlarda kat kat yükselen büyüklü küçüklü binalar güneş içinde. Deniz çarşaf gibi, ışıl ışıl. Gavur Cemal Hoca bu manzaraya baktı sonra. "Usta," dedi, "şu etrafa bir göz gezdir. Her şey öyle gıcır gıcır, tertemiz ki insanın canını sıkıyor. Benim başım pek intizamla, temizlikle hoş değildir diye söylemiyorum. Fakat bu aydınlığı, ölçülü, renkleri dürüst, günüşü, yemişe ve denizi rahat bir yatağa benzeyen manzara insanı kör kör parmağım gözüne düpedüz dolaba sokmak istiyor.